Ayrım 35, sayfa 212. Prop'a göre kesitler arasındaki bağıntıların durumundan hareketle birbirine karışmış masalları ve birbirini takip eden kesitlerden oluşmuş masalları büyük ölçüde ayırt etmek mümkündür. O bir masal ihtiva eden metinlerin özellikleri olarak şu 8 kuralı sıralar. 1. Masalın tümü bir tek kesitten oluşan metinler bir tek masal ihtiva eder. 2. Biri olumlu, biri olumsuz sonuçlanan iki kesitten oluşan metinler. Mesela birinci kesitte üvey anne kızını evden kovar, baba onu götürür, kız mükafatlarla eve döner. İkinci kesit üvey anne kendi kızını da gönderir, baba onu götürür, kız cezalanarak geri döner. 3. Kesitler bütünlükler içinde üçlenmişse, bir ejderha bir genç kızı kaçırır. Bir ve ikinci kesitlerde abiler birbiri ardından onu aramaya gider ve çamura saplanırlar, yaralanırlar. Üçüncü kesitte en küçük erkek kardeş aramaya çıkar ve genç kızla iki abini kurtarır. 4. Büyülü nesne birinci kesitte elde edilmiş ve yalnızca ikinci kesitte kullanılmışsa. Mesela birinci kesitte erkek kardeşler atları aramaya çıkarlar. Onları bulurlar ve evlerine dönerler. İkinci kesitte bir ejderha prensesi korkutur. Erkek kardeşler yola çıkarlar. Atlar sayesinde amaçlarına ulaşırlar. 5. Kötülüğün kesinlikle giderilmesinden önce yeni bir arayışa yol açan, bir başka deyişle yeni bir masala değil de yeni bir kesite yol açan eksiklik birdenbire duyulursa yine tek bir masal var demektir. Mesela yeni bir at, koşçeğin ölümünü taşıyan yumurta ve benzeri gerekir. Bu da yeni bir gelişmeyi başlatır. Aynı anda da daha önce başlamış olan kesit geçici olarak duraklar. 6. Olay örgüsünde birlikte yapılmış iki kötülükle, kötü ana üvey kızını kovar ve büyüler ve benzeri, düğümlendiği metinlerde bir tek masal vardır. 7. İlk kesitin ejderhaya karşı sürdürülen bir çatışmayı ortaya koyduğu, ikinci kesitin ise aranılan nesnenin erkek kardeşler tarafından çalınması, kahramanın bir uçuruma düşmesi ve benzeriyle başladığı, ardından da sahte kahramanın asılsız iddialarının, L ve güç işlerin geldiği metinlerde bir tek masal vardır. Bütün fonksiyonları saydığımızda gözümüze çarpan gelişme bölümü olmuştur. Bu en mükemmel masal şeklidir. 8. Kahramanlar birbirlerinden yol işaretinde ayrıldıkları masallarda bir tek masaldan oluşmuş metinlerdir. Bununla birlikte her bir kardeşin kaderi birbirinden kesinlikle ayrı masallara yol açabilir. Bütün öbür durumlarda iki veya daha çok masal söz konusudur. Buraya kadar prop yönteminin temel kabullerini ve kavramlarını hülasa etmeye çalıştık. Bu bahsi V. Prop'un eserinde, şimdi bir bütün bir masalı kelimesi kelimesine bağlı kalarak oluşturucu bölümlerine göre bölümlemeye çalışalım diyerek yer verdiği Kuğu Kazlar adlı masal çözümlemesini vererek tamamlamak yerinde olacaktır. 4. Prop yöntemine göre bir masal çözümleme örneği. Bir zamanlar yaşlı bir karı koca yaşarmış, bunların bir kızı ve bir de küçük oğulları varmış. 1. 1. Başlangıç durumu, alfa. Günlerden bir gün, kızım kızım demiş anası. Biz çalışmaya gidiyoruz, sana dönüşte çörek getiririz, güzel bir giysi diker, bir de küçük mendil alırız. Sen uslu uslu otur, kardeşine göz kulak ve sakın dışarı çıkma. 2. Verilen sözlerle destekleme, yasaklama. Gamma 1. Ardından yaşlı karı koca yola koyulmuşlar. 3. Kız da kendisine söylenenleri kulak ardı ederek. 4. Küçük kardeşini pencerenin altındaki otların arasına bırakıp dışarı çıkmış ve oynamaya, gezip dolaşmaya dalmış. 5. 3. Ana babanın evden uzaklaşması, beta 1. 4. Yasağın çiğnenmesi güdülenmiş GD. 5. Yasağın çiğnenmesi delta 1. O sırada kuğu kazlar küçük çocuğun üstüne saldırmışlar ve onu yakalayıp kanatları üzerinde kaçırmışlar. 6. Kızcağız eve döndüğünde bakmış ki kardeşi yerinde yok. 7. 6. Kötülük, kaçırma, A1. 7. Kötülüğün öğrenilmesinin eş değerli ilk biçimi, B4. Bunun üzerine bir çığlık atmış, oradan oraya koşup kardeşini aramaya başlamış. Ama kardeşi hiçbir yerde yokmuş. Bir yandan kardeşini çağırıyor, bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Hele ana babasının kendisine kızacağını düşündükçe de iyice sızlanıp duruyormuş. Ama kardeşinden hiçbir ses çıkmıyormuş. 8. Sonra doğru kırlara koşmuş. 9. 8. Ayrıntılar, üçlemenin ilk biçimi. 9. Evden gidiş ve arayış başlangıcı. Aşağı doğru ok. Uzaktan kuğu kazların korkunç bir ormana dalıp kaybolduklarını görmüş. Bu kuğu kazların kötülükleri dillere destanmış, her yana zarar verir, çocukları kaçırırlarmış. Genç kız kardeşini onların kaçırdığını anlamış ve yakalamak için peşlerinden koşmaya başlamış. 10. 10. Bu masalda kötülük haberini önceden verecek bir gönderen olmadığı için bu görev belli bir saldırgana aktarılır. Ortalıkta bir an görünen saldırgan, kötülüğün ne tür bir kötülük olduğunu açıklar. Bağlantı. Koşmuş koşmuş, birden karşısına bir soba çıkmış. 11. Soba soba demiş, nereye gidiyor bu kazlar, söyle bana. Çavdar çöreğimden yersen söylerim demiş soba. 12. 11. Bağışçının ortaya çıkışı. 12. Bağışçı ile çok kısa konuşma ve sınama. D1. Biz babamın evinde buğdaydan yapılanları bilemeyiz. 13. demiş kız. Bundan sonra kız bir elma ağacı ve bir ırmakla karşılaşır. Benzer önerileri de aynı küstahlıkla cevaplar. 14. 13. Küstahça bir cevap. Kahramanın olumsuz tepkisi, sınama karşısında başarısızlık. Olumsuz E1. 14. Üçleme, D1 ve olumsuz E1 iki kez daha tekrarlanır. Her üçünde de ödül elde edilemez. Olumsuz F1. Genç kız eğer bir kirpiye rastlamamış olsaydı, kırlarda boşuna koşup duracak, ormanda boşuna dolaşacaktı. 15. İçinden kirpiye bir tekme atmak gelmiş. 16. Ama dikenleri batar diye korkmuş. 17. Ve ona şunu sormuş. 15. İyilik bilir bir yardımcının ortaya çıkışı. 16. Yardımcı güç durumdadır, yine de aman dilemez. D7. 17. Yardımcı bağışlanır. E7. Kirpi kirpi, kazların nereye gittiğini görmedin mi? 18. 18. Konuşma, bağlantı öğesi. Kirpi de şu tarafa demiş. 19. Kız o tarafa koşmuş ve olduğu yerde dönen tavuk ayaklı bir kulübe görmüş. 20. 19. İyilik bilir kirpi kahramana yol gösterir. F9 eşittir G4. 20. Saldırganın evi. Kulübede mosmor burunlu, kilden ayaklı Baba Yaga yaşarmış. 21. 21. Saldırganın portresi. Kız bir de ne görsün, kardeşi orada bir sıraya oturmuş. 22. Altın elmalarla oynuyormuş. 23. 22. Aranan kişinin ortaya çıkışı. 23. Altın aranan kişinin değişmez özelliklerinden biridir. Ablası onu görünce yavaş yavaş içeri girmiş ve kardeşini kapıp kaçırmış. 24. 25. Ama kazlar da peşine takılmışlar. 26. Onu yakalayacaklar. Nereye saklanmalı acaba? 24. Aranan nesnenin zorla ya da kurnazlıkla karşıt kaçırılması. K1. 25. Dönüş üstü kapalı belirtilir. Aşağı doğru ok. 26. Uçarak izleme. PR1. kahramanın aynı kişiler tarafından bir kez daha üçlü bir sınamadan geçirildiği görülür. Ama bu kez olumlu cevaplar verir. Onlar da kızın yardımına koşarlar. Irmak, elma ağacı ve soba onu gizlerler. 27. Masalda genç kızın eve dönüşüyle biter. 27. Yeniden üçlü sınamadan geçirme. D1. Kahramanın tepkisi olumludur. E1. Sınamayı yapan kişi kahramanın hizmetine girer. F9. Ve böylece izleyenlerden kurtulur. RS4. Şimdi bu masalın Prop 1985 100-103 bütün işlevlerini bir araya getirirsek şu şemayı veya daha doğru bir ifadeyle formülü elde ederiz. Üst satır A gamma 1 beta 1 delta 1 A 1 B 4 C yukarı doğru ok tırnak D1 olumsuz E1 olumsuz F1 tırnak kapat G4 K1 aşağı doğru ok PR1 parantez D1 E1 F9 eşittir RS4 parantez -3 aşağı satır D7 E7 F9. Prop'a göre bu denklem yahut formül bir masaldır veya diğer bir söyleyişle bütün masallar böyle bir denkleme indirgenebilir. Bu formüllerdeki sayılar ve harfler yukarıdaki şemada gösterildiği gibi masal epizotlarındaki fonksiyonları, eylemleri ifade etmektedir. 5. Prop'un çözümleme yöntemine yöneltilen eleştiriler. Tarihi coğrafi fin yönteminin takipçilerinin prop yöntemine getirdikleri temel eleştiri, onun üzerinde çalıştığı olağanüstü masalların Fairy Tale, Arne Thompson kataloğunda AT300-750 arasında asıl masallar Sakaoğlu 1999-12 adıyla yer alan Ordinary Tales'in yüzlerce değil bir veya iki tipe sahip ve birbirinin varyantı olan masallar oldukları Goldberg 1984-6 ve bu nedenle de Prop'un da belirttiği gibi masallar içinde bile son derece sınırlı bir uygulama alanı olduğu yönündedir. Kendisi de Prop yöntemini uygulamış olan Alan Dundas'in eleştirisi 1978-196, Prop'un yapısal çözümleme yönteminin anlamsızlığı üzerinedir. Dundas'e göre masalın yapısını objektif bir biçimde ortaya koyan bu yöntemin uygulayıcısı olarak Prop ortaya çıkan yapının anlamına dair hiçbir şey söylememiştir. Oysa yorumlamaksızın veya yorumlanamamaksızın sadece masala ait yapının ortaya konuluşu, tarihi coğrafi metodun masalın motif ve tiplerini tanımlayıp ortaya koymadan ibaret kalan kısırlık ve saçmalığına denktir. Yorumlanamayan bir yöntem akademik bir oyundan çok az farklıdır demekte ve öyleyse Prop'un yapısal çözümleme yönteminin farklılığı nerededir diye sormakta ve devamla ortaya konulan yapısal çözümleme yönteminin Rus veya Avrupa kültürü ile ilişkisinin ne olduğunu ortaya koyamayışını tenkit etmektedir. Kısaca Prop yöntemi veya çözümleme modeli herhangi bir kuram doğrultusunda yorumlanmamıştır veya böyle bir kuramsal çerçeveden mahrum bir folklor olayının bağlamı, kontekst ve sözel dokusunu, texture, ele almak bir yana bizatihi metni, tekst, adeta buharlaştırıp ortadan kaldıran son derece soyut bir yapıdır. Bu soyut yapıya bir anlam vermek, onun neyi, hangi psikolojik ve sosyal durumu veya olayı sembolleştirdiğini göstermek için çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi sayılabilecek olanı, Alan Dundas'ın Amerikan yerlilerinin masalları üzerine yaptığı bir çalışmada, The Morphology of American Indian Folk Tales, FFC No. 195-1965, Masal yapısının düzensizlikten disequilibrium dengeye ve düzene equilibrium doğru bir oluşumu ifade ettiğini ileri sürmesidir. Öte yandan İngilizceye tercüme edilişinin ardından pek çok değişik kültürdeki masallara uygulanan prop yöntemini bir başka halk bilimci tarafından Rus masallarına uygulanmaması nedeniyle kendisinin büyük sayıda masalı karşılaştıranlar göreceklerdir ki bazen bir masalın ortasına ait bir eleman başında yer alıyor. Yapıyı araştıran insan en önemli elemanı göz önünde tutar ve önemsizlikleri bir tarafa bırakır diyerek işaret ettiği karanlık noktalar için İlhan Başgöz tarafından haklı olarak proptan sonra kimse çıkıp da Rus masallarını incelemediği için benzersizlikleri bir araya getirirken onun önemsiz saydığı şeylerin ne ölçüde önemsiz olduğuna dikkat edilmiş değildir şeklinde sorgulanmaktadır. 1992-37. Prop yöntemine ilişkin diğer eleştiriler de şöylece sıralanabilir. Prop'un yaklaşımıyla masalın dili incelenemez, masalın kişileri üzerine yorum yapılamaz, masal toplum ilişkisi ortaya konamaz, masalın bir şaka mı yahut toplumsal eleştiri mi olduğu anlaşılamaz. Daha ileri gidilerek denilebilir ki, eldeki metnin gerçek bir masal mı olduğu yoksa uydurma mı olduğu belirtilemez. Prop bize yukarıda da işaret edildiği gibi sadece soyut bir yapı çizer. Başgöz 1992-36-37. Prop'un yaklaşımı kullanılırken belirtilen bu eksikliklerin göz önünde tutulması gerekir. Dipnot: Prop yöntemine dair daha detaylı eleştiri için bakınız Taylor 1964 ve Butler 1966. C. Claude Lévi-Strauss ekolü yapısal çözümleme yöntemi. 1. C. Lévi-Strauss'un hayatı ve çalışmalarının tarihçesi. Claude Lévi-Strauss 1908-1996, yüzyılımızda yetişmiş en tanınmış Fransız halk bilimcilerinden birisi demek mübalağa olmayacaktır. Lévi-Strauss, Paris Üniversitesi'nde hukuk ve felsefe eğitimi görüp kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra halk bilimci olmaya karar vermiştir. Dipnot: C. Lévi-Strauss, neden halk bilimci olduğunu Hüzünlü Dönenceler adlı eserinde 1995, Nasıl Halk Bilimci Olunur başlığını taşıyan bir bölümde anlatır. Gerçi ağırlık noktasını niçin hukukçu ve felsefeci olmadığının açıklaması oluşturursa da, yetişme dönemi ve sosyal ve beşeri bilimlere yönelik bir eleştiri ve halk biliminin bu bağlamdaki konumuna dair son derece faydalı bilgiler içerir. Bakınız Lévi-Strauss 1994a. Brezilya'da São Paulo Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda özellikle Amazon bölgesinde yoğun alan araştırmaları yaptı. Daha sonraları 1941-45 yılları arasında New York New School for Social Research'te ders verdiği yıllarda tanıştığı, aynı okulda ders veren Prag Dil Bilimi Okulu mensubu ve ünlü Rus halk bilimci Roman Jacobson'la karşılıklı olarak birbirlerinin derslerini takip ettiler. Lévi-Strauss, Jacobson'ın tesiriyle yapısal kuramla ilgili çalışmalara başladı ve araştırmalarıyla bu alanın en önde gelen halk bilimcilerinden birisi oldu. Çalışmalarıyla halk bilimi başta olmak üzere antropoloji, dil bilimi, etnoloji ve edebiyat bilimi disiplinlerindeki çalışmaları etkiledi. Başlıca çalışmaları arasında akrabalığın temel yapıları, yaban düşünce, ırk ve tarih, hüzünlü dönenceler, din ve büyü, çiğ ve pişmiş, sofra adabının kökenleri sayılabilir. Dipnot: Bu çalışmaların Türkçe tercümeleri için bakınız Lévi-Strauss 1993, 1994A, 1994B, 1994C, 1995.